Ayrım 2, Green'in 50 tonu, Il James, sayfa 25, bölüm 2. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Asansör birinci kata ulaştı ve kapılar iki yana kayarak açılır açılmaz kendimi sendeleyerek ama neyse ki kusursuz kum taşı zemine kapaklanmadan dışarı attım. Geniş cam kapılara koştum ve bir an önce Staten'ın insanı dinçleştiren, arındıran nemli havasında özgürdüm. Yüzümü havaya kaldırarak serin ve tazeleyici yağmuru kucakladım. Gözlerimi yumdum ve derin arındırıcı bir nefes alarak kendimi dengemden geriye kalanları toparlamaya zorladım. Hiçbir erkek beni Christian Grey'in etkilediği gibi etkilememişti ve nedenini kavramakta zorlanıyordum. Görünüşü yüzünden miydi ya da zenginliği ya da gücü, akıl dışı tepkimi anlamıyordum. Derin bir oh çektim. Tanrı aşkına bütün bunlar neyin nesiydi? Binanın çelik sütunlarından birine yaslandım ve sakinleşmek, aklımı başıma toplamak için cesurca bir girişimde bulundum. Kafamı salladım. Neydi bu? Kalbim düzenli ritminde dönüyordu ve yeniden normal nefesler almaya başlayınca arabaya doğru harekete geçtim. Şehir sınırını arkamda bırakırken röportajı zihnimde canlandırdıkça kendimi aptal ve mahcup hissetmeye başlamıştım. Hayal ürünü bir şeye aşırı tepki verdiğim kesindi. Tamam, çok çekici, kendinden emin, hükmedici, kendiyle barışıktı ama diğer yandan küstahtı ve kusursuz tavırlarına rağmen despot ve soğuktu. Pekala, yüzeyde öyleydi. Bel kemiğimden aşağı istem dışı bir ürperti indi. Küstah olabilirdi ama olmaya hakkı vardı. Öylesine genç bir yaşta o kadar çok şey başarmıştı ki aptal insana tahammülü yoktu ama neden olacaktı ki? Kate'in bana kısa bir biyografi vermemiş olmasına bir kez daha sinir oldum. Interstate 5'e doğru yol alırken aklım bambaşka yerlerdeydi. Bir insanı başarıya bu denli güdüleyen neyin olabileceği konusunda gerçek anlamda kafam karışmıştı. Cevaplarının bir kısmı sanki aklımda gizli bir plan varmış gibi şifreliydi. Ya Kate'in sorunları? Uf, evlat edinilme konusu ve ona gay olup olmadığını sormak. Ürperdim. Bunu söylediğime inanamıyordum. Yarılıp beni yutsaydı keşke. Gelecekte o soru aklıma ne zaman gelse utançla sinecektim. Lanet olsun Catherine Kavana. Hız kadranı göz attım. Arabayı her zamankinden daha temkinli kullanıyordum. Ve bunun bana dik dik bakan delici gri gözler ve arabayı dikkatli kullanmamı söyleyen sert sesin anısı yüzünden olduğunu biliyordum. Kafamı sallarken Gray'in olduğundan iki kat yaşlı bir adam gibi davrandığını fark ettim. Kendimi unut şunu, ana diye azarladım. Sonuç olarak çok ilginç bir tecrübe olduğuna ama takılıp kalmaman gerektiğine karar verdim. Arkanda bırak, onu tekrar görmem gerekmiyordu. Bu düşünce beni daha o anda neşelendirmişti. Stereo tuşunu bastım, sesi iyice açtım ve arkama yaslanıp hız pedaline asılırken gümbür diyen India Rock parçasını dinledim. Interstate 5'e sapınca istediğim kadar hızlı gidebildiğimi fark ettim. WSU'nun Washington State University One Survivor kampüsüne yakın iki katlı dairelerden oluşan küçük bir sitede oturuyordum. Şanslıydım. Kate'in ailesi bu evi onun için satın almıştı ve 3 kuruş kira ödüyordum. 4 yıldır evim burasıydı. Arabayı evin önünü park ederken Kate'in olanları harfi harfine aktarmamı isteyeceğini biliyordum. Üstelik inatçının tekiydi. Neyse. En azından dijital kayıt cihazı vardı. Röportajda söylenenlerin dışında çok fazla ayrıntıya girmek zorunda kalmayacağımı umuyordum. Ana döndün demek. Kate oturma bölümümüzdeki etrafı kitaplarla çevri halde oturuyordu. Finalleri çalıştığı her halinden belliydi. Üzerinde hala erkek arkadaşları ayrılık sonrasına çeşitli hastalıklara ve genel depresyon hallerine sakladığı şirin tavşancık desenli pembe pazen pijaması vardı. Ayağı fırladı ve bana sımsıkı sarıldı. Endişelenmeye başlıyordum. Daha erken dönersin diye bekliyordum. Ah, röportajın süresine göre hızlı olduğumu sanıyordum. Dijital kayıt cihazını ona doğru salladım. Anna, bunu yaptığın için çok teşekkür ederim. Sana borçluyum, biliyordum. Nasıldı, nasıl biriydi? Ah hayır, işte başlıyoruz. Catherine Kavanaugh sorgusu. Sorusunu cevaplarken kıvranıyordum. Ne diyebilirdim? Bittiği ve onu bir daha görmek zorunda olmadığım için seviniyorum. Bayağı sinir bozucuydu, bilirsin. Omuz silktim. Fazla dikkatli, hatta yoğun ve genç. Gerçekten genç. Kate bana masum gözlerle bakıyordu. Kaşlarımı çattım. Masum masum bakma. Neden bana biyografisini vermedin? En temel araştırmayı es geçtiğim için kendimi aptal gibi hissetmeme neden oldu. Kate elini ağzına bastırdı. Tanrım Anna, özür dilerim. Düşünmedim. Ofladım. Genel olarak nazik, resmi ve biraz bunaltıcıydı. Vaktin önce yaşlanmış gibi biri. 20'li yaşlarda biri gibi konuşmuyor. Cidden kaç yaşında? 27. Tanrım. Anna, çok üzgünüm. Sana kısa bir bilgi vermeliydim. Ama panik içindeydim. Kayıt cihazını alıp röportajı yazıya dökmeye koyulayım. Daha iyi görünüyorsun. Çorbanı içtin mi? Bu konuyu değiştirme hevesiyle sormuştum. Evet, her zaman gibi çok lezzetliydi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bana minnetle gülümsedi. Saatime baktı. Elimi çabuk tutmalıyım. Clyston'daki mesaimi hala yetişebilirim. Anna, bitkin düşeceksin. İdare ederim. Sonra görüşürüz. WSOO'ya başladığımdan beri Clyston'da çalışıyordum. Portland bölgesindeki en büyük bağımsız hırdavatçıydı ve burada çalıştığım 4 yıl içinde sattığımız şeylerin çoğu hakkında biraz bilgi sahibi olmuştum. Gerçi ironik olarak kendin yaplar konusunda berbattım. İşin o kısmını babama bırakırdım. Christian Grey dışında bir şeye odaklanma olasılığı verdiği için mesaime yetişebildiğime sevinmiştim. Yaz sezonunun başında olduğumuz ve insanlar evlerini yeniden dekore ettikleri için hayli yoğunduk. Bayan Clinton beni gördüğüne sevinmiş gibiydi. Anna, bugün gelemeyeceğini sanıyordum. Randevum sandığım kadar uzun sürmedi. Birkaç saat çalışabilirim. Seni gördüğüme gerçekten sevindim. Beni raflardaki eksikleri tamamlamak için depo bölümüne gönderdi ve bir süre sonra kendimi işe kaptırdım. Eve döndüğümde Katie kulaklıklarını takmış, dizüstü bilgisayarında çalışıyordu. Burnu hala pembeydi ama kendini habere kaptırmıştı. Konsantre olmuş, hararetli bir şeyler yazıyordu. Uzun araba yolculuğu, meşakkatli röportaj ve Clarkson'daki yoğunluk sonrası tamamen tükenmiş ve bitik haldeydim. Tamamlamam gereken denemeyi ve bugün o adamla odaya kapandığım için yapmadığım çalışmayı düşünerek kanepeye yığıldım. İyi şeyler yakalamışsın Anna. Bravo. Sana etrafı gösterme teklifini kabul etmediğine inanamıyorum. Belli ki seninle daha fazla zaman geçirmek istemiş. Bana kısacık soru dolu bir bakış attı. Kızardım ve nabzım izah edilemez şekilde hızlandı. Sebebi bu olamazdı elbette. Göreceğimiz her şeyin efendisi olduğunu anlamam için bana etrafı göstermek istemişti. Dudağımı ısırdığımı fark ettim ve Kate'in bunu fark etmediğini umdum ama kendi röportajı çözme işini kaptırmıştı. Resmi derken neyi kastettiğini anladım. Hiç not aldın mı? Almadım. Sorun değil, bunlarla da gayet iyi bir makale çıkarabilirim. Elimizde birkaç orijinal fotoğrafın olmaması çok kötü. Yakışıklı herifin teki değil mi? Sanırım sesimin ilgisiz çıkması için büyük çaba harcıyordum ve sanırım başarmıştım da. Haydi ama Anna, seninle bile bu adamın yakışıklığına karşı bağışıklığın olamaz. Kusursuz kaşı havadaydı. Lanet olsun, yanaklarımın ısındığını hissedince her zaman iyi bir numara olan yaltaklanmaya sığındım. Sen olsaydın muhtemelen daha fazlasını koparırdın. Bundan şüpheliyim Anna. Haydi ama adam sana neredeyse iki işi teklif etmiş. Bu işi son dakikada üstüne yıktığımı düşünürsek bayağı iyi iş çıkarmışsın. Beni şüpheci bakışlarla süzdü. Aceleyle mutfağa çekildim. Söylesene, hakkında gerçekten ne düşündün? Lanet olsun, çok meraklıydı. Neden peşini bırakmıyordu ki? Bir şey düşün çabuk. Ne istediğini bilen, kontrolü seven, küstah, korkutucu ama bir o kadar karizmatik. Bunun çenesini sonsuza dek kapatmasını umarak dürüstçe cazibesi olduğu doğru diye ekledim. Sen bir adamdan etkilenmek, bu bir ilk diye homurdandı. Yüzümü göremesin diye sandviççi malzemeleri bir araya toplamaya koyuldu. Grey olup olmadığını neden merak ettin? Konu açılmışken en utanç verici soru buydu. Dehşete kapıldım ve o da böyle bir soru sormasından rahatsız oldu. Hatırlayarak yüzümü buruşturdum. Sosyete sayfalarını boy gösterdiğinde yanında hiç kadın olmuyor. Utanç vericiydi. Olayın tamamı utanç vericiydi. Onu bir daha görmek zorunda olmadığım için seviniyorum. Ah Ana, o kadar kötü olamaz. Bence senden etkilenmişe benziyor. Benden etkilenmek mi? Keçi şimdi saçmalamaya başlamıştı işte. Bir sandviç ister misin? Lütfen. Neyse ki o akşam Christian Grey'den bir daha hiç bahsetmedik. Sandviçlerimizi bitirdikten sonra Kate'le birlikte yemek masasının başına geçebildim ve o makalenin üstünde çalışırken ben de TIS üzerine yazmakta olduğum denememle uğraştım. Lanet olsun, bu kadın yanlış yüzyılda, yanlış zamanda, yanlış yerdeymiş. İşin bittiğinde gece yarısı olmuştu ve Kate çoktan yatmıştı. Bitkin, ancak bir pazartesi için çok fazla iş başarmış olmaktan hoşnut odama gittim. Beyaz demir karyoluma kıvrılıp annemin battaniyesine sarıldım ve gözlerimi yumduğum anda uykuya daldım. O gece rüyamda karanlık yerler, kasvetli beyaz zeminler ve gri gözler gördüm. Haftanın geri kalan kısmında kendimi derslerimi ve Clyston'daki işime verdim. Katie de bir yandan finaller için debelenirken, bir yandan da yeni editöre devretmeden önce son kez çıkaracağı okul gazetesinin son sayısını derlemekle meşguldü. Çarşamba günü geldiğinde çok daha iyiydi ve artık gereğinden fazla tavşanlı pembe pazen pijamasına katlanmak zorunda değildim. Hem hatırını sormak hem de final sınavlar için şans dileklerini almak için Georgia'daki annemi aradım. Bana mum yapımı üzerine yeni iş girişimini anlatmaya koyuldu. Annem yeni iş girişimlerine meraklıydı. Temelde sıkılıyordu ve vaktini dolduracak bir şeyler istiyordu ama dikkatli bir süs balığınınkinden farksızdı. Önümüzdeki hafta yeni bir şey bulacaktı, beni endişelendiriyordu. Bu son planını uygulamaya koymak için eve ipotek koydurmadığını umuyordum. Ve ben artık orada olmadığım için göreceli olarak yeni ama ondan çok daha yaşlı kocası Bob'un ona göz kulak olmasını diliyordum. 3 numaralı kocadan daha ayağı yere basar görünüyordu. Sen işler nasıl gidiyor Anna? Bir anlık tereddütle annemin bütün dikkatini üzerime çektim. Ben iyiyim. Anna, yoksa biriyle mi tanıştın? Vay canına. Bu nasıl başarıyordu? Sesindeki heyecan elle tutulur cinstendi. Hayır anne, önemli bir şey değil. Tanışırsam ilk bilen sen olacaksın. Ama daha sık dışarı çıkmalısın tatlım. Beni endişelendiriyorsun. Anne, ben iyiyim, Bob nasıl? Her zamanki gibi dikkat dağıtmak en uygun politikaydı. O akşamın ilerleyen saatlerini baba olarak kabul ettiğim ve adını taşıdığım annemin 2 numaralı kocası üvey babam Ray'i aradım. Kısa bir sohbet oldu. Aslında benim nazik gönül alma çabalarıma karşılık bir dizi tek taraflı homurtudan ibaret halde sohbet sayılmazdı. Ray konuşurken biri değildi ama hala hayattaydı. Hala TV'de futbol seyrediyordu ya da bowling oynamaya ya da yapay sinekle balık avına gidiyor ve kalan zamanda da mobilya yapıyordu. Ray becerikli bir marangozdu ve bir kürek ile el testeresini birbirinden ayırmamı sağlayan oydu. Ray için her şey yolunda görünüyordu. Cuma gecesi Kate ve ben akşamı nasıl geçireceğimizi tartışırken derslerden, işimizden ve okul gazetelerinden uzak zaman geçirmek istiyorduk. Kapı çaldı. Kapıda elinde bir şampanya şişesiyle yakın arkadaşım Josie duruyordu. Josie, seni görmek harika. Onu hemen kucakladım. İçeri gelsene. Josie W. S.U.'ya geldiğimde ilk tanıştığım insandı ve en az benim kadar kaybolmuş ve yalnız görünüyordu. O gün benzer ruhlar taşıdığımızı fark etmiştik ve o zamandan beri arkadaştık. Sadece ortak bir mizah anlayışına sahip değildik. Ayrıca Ray ve Joss'un babasına orada aynı birlikte olduğunu keşfetmiştik. Sonuç olarak babalarımız da iyi arkadaş olmuştu. Josie mühendislik okuyordu ve aileden üniversiteye giden ilk isim olmuştu. Bayağı zekiydi ama asıl tutkusu fotoğrafçılıktı. Josie iyi fotoğraftan anlardı. Gözlerinde ışıltılarla haberlerim var dedi. Dur söyleme, bir hafta daha kovulmamayı başardın diye takıldım. Müzik bir tavırla yüzünü buruşturdu. Portland Place Galerisi önümüzdeki ay fotoğraflarımı sergileyecek. Bu müthiş bir haber, tebrikler. Onun adına sevinerek Josie'yi bir kez daha kucakladım. Katie de gülümsüyordu. Bravo sana Josie, bunu gazeteye koymalıyım. Cuma akşamı son dakikada yapılan makale değişikliğinin yerini hiçbir şey tutamaz. Katie sıkılmış numarası yaptı. Kutlayalım, açılışa gelmemi istiyorum. Josie dikkatle bana bakıyordu, kızardım. Gergin bir tavırla Katie'ye bakarak ikinizin de tabii ki diye ekledi. Josie ve ben iyi arkadaştık ama içim için daha fazlası olmak istediğini biliyordum. Şirin ve komikti ama bana uygun değildi. Daha çok hiç sahip olmadığım ağabey gibiydi. Keti sık sık bir erkek arkadaş ihtiyacım var genimin eksik olduğunu söyleyerek bana takılırdı ama işin aslı masallar konu olan titrek bacaklar, yüreğin ağza gelmesi ve midemde kelebeklerin uçuşması için gizli can atsam da henüz beni çeken biriyle karşılaşmamış olmamdı. Bazen bende bir sorun olup olmadığını merak ediyordum. Belki de edebi romantik kahramanlarımla çok fazla zaman geçirmiştim ve sonuç olarak ideallerim ve beklentilerim fazla yüksekti. Ancak gerçekte kimse öyle hissetmeme neden olmamıştı. Bilinçaltımın davetsiz ve hala cılız sesi yakın zamana kadar diye fısıldadı. O konuya girmeyecektim. Hele o zahmetli röportajdan sonra hayır, düşünceyi kafamdan derhal uzaklaştırdım. Gay misiniz Bay Gray? Hatırlayınca yüzümü buruşturdum. O geceden bu yana sık sık rüyalarıma girdiğini biliyordum ama bunun o korkunç tecrübeyi bedenimden atmak için olduğuna şüphe yoktu. Jussie'nin şampanya şişesini açmasını izledim. Uzun boyluydu. Kot pantolon ve tişört içinde. Baştan aşağı omuzlar, kaslar, yanık bir ten, koyu renk saçlar ve yakıcı koyu renk gözlerden oluşuyordu. Evet, Jussie bayağı seksiydi ama sanırım sonunda mesajı alıyordu. Biz sadece arkadaşız. Mantar gürültüyle yerinden çıktı ve Jussie başını kaldırıp gülümsedi. Mağazanın cumartesi günü tam bir kabustu. Evlerini güzelleştirmek isteyen kendin yapçıların istilasına uğramıştık. Bay ve bayan Clayton, John ve Patrick ile diğer iki yarı zamanlı personel ve ben adeta kuşatma altındaydık. Ancak öğle yemeği saatlerinde bir durgunluk yaşandı ve ben kasadaki tezgahın arkasında sessizce çöreğimi yerken bayan Clayton bazı siparişleri kontrol etmemi istedi. Kendimi işe kaptırmıştım. Girişlerin tuttuğundan emin olmak için gözlerim sipariş defteriyle bilgisayar ekranı arasında gidip gelerek ihtiyacımız olan ve sipariş ettiğimiz ürünlerin katalog numaralarını karşılaştırıyordum. Sonra bir nedenden yukarı baktım ve kendimi tezgahın başında durmuş dik dik bana bakan Christian Green, cesur gri bakışlarına kilitlenmiş halde buldum. Kalp sektesi. Bayan Steele, ne hoş bir sürpriz. Bakışları sabit ve yoğundu. Lanet olsun. Dağınık saçları, krem rengi kaba örgülü kazak, kot pantolonu ve yürüyüş botlarıyla burada ne halt ediyordu? Sanırım ağzım açık kalmıştı ve ne beynimin ne de sesimin yerini bulamıyordum. Bay Gree diye fısıldadım çünkü elimde ancak bu kadarı geliyordu. Özel bir şakanın tadını çıkarır gibi dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı ve gözlerim zıp bir ışıltıyla aydınlanmıştı. Açıklamak ister gibi buralardaydım dedi. Birkaç şey satın almam gerekiyordu. Sizi tekrar görmek büyük keyif Bayan Steele. Sesi erimiş karamelli bitter çikolata gibi sıcak ve boğuktu ya da her neyse işte. Aklımı başıma toplamak için kafamı salladım. Kalbim çılgın bir tempoyla gümbür gümbür atıyordu ve sabit bakışları altında nedense deli gibi kızarmıştım. Onu görmek beni kelimenin tam anlamıyla allak bullak etmişti. Ona dair hatırladıklarım Gray'e haksızlıktı. Sadece yakışıklı değildi, erkeksi güzelliğin somut örneğiydi. Nefes kesiciydi ve buradaydı. Clayton yapı marketinde, artık siz düşünün. Nihayet bilişsel fonksiyonlarım tekrar eski haline geldi ve bedenimin geri kalanıyla bağlantı kurdu. Anna, adım Anna diye mırıldandım. Size nasıl yardımcı olabilirim Bay Gray? Gülümsedi. İşte yine büyük bir sıra sahip biri gibi görünüyordu. O kadar sinir bozucuydu ki. Derin bir nefes alarak profesyonel ben, yıllardır bu mağazada çalışıyorum, tavrımı takındım. Bunu yapabilirim. Birkaç parçaya ihtiyacım var. İlk olarak bir miktar kablo bağı istiyorum diye mırıldanırken ifadesi hem serin kanlı hem de eğlenir gibiydi. Kablo bağı mı? Farklı uzunluklarda stoklarımız var. Size göstereyim mi diye mırıldanırken sesim yumuşak ve titrekti. Topla kendini Steele. Gray'in hayli hoş kaşları hafifçe çatıldı. Lütfen önden buyurun Bayan Steele dedi. Tezgahın ardından çıkarken umursamaz bir havaya bürünmeyi denedim ama gerçekte bütün dikkatimi ayaklarımın üstüne yığılmamaya vermiştim. Bacaklarım bir anda jöle kıvamına gelmişti. Bu sabah en iyi kotumu giymeye karar verdiğim için seviniyordum. 8. koridorda elektrik malzemelerinin oradalar. Sesim biraz fazla neşeliydi. Başımı kaldırıp ona bakmamla pişman olmam bir oldu. Lanet olsun, yakışıklıydı. Uzun parmaklı, güzel ve bakımlı eliyle işaret ederek önden buyurun diye mırıldandı. Kalbim neredeyse beni boğarken, çünkü ağzımdan dışarı fırlamaya çalışır gibi gırtlağıma oturmuştu. Koridorlardan birinde elektrik bölümüne doğru ilerledim. Portland'da ne arıyordu ve neden burada Clayston'daydı ve beynimin çok minik ve az kullanılan kısmından büyük olasılıkla bilinçaltımın takıldığı omurilik soğanımın yakınında bir yerden şu düşünce çıka geldi. Buraya seni görmeye geldi. Mümkün değildi. Bu düşünceyi kafamdan derhal attım. Bu güzel şehirli adam neden beni görmeye gelsindi ki? Düşüncesi bile akıl dışıydı ve zihnimde derhal kovaladım. Parmağım kapıyı falan sıkıştırmışım gibi fazla yüksek bir sesle Portland'da işiniz için mi geldiniz diye sordum. Lanet olsun, biraz serin kanlı olmaya gayret et. Anna, rahat bir tavırla WSA'nın Vansauer'daki çiftçilik bölümünü ziyaret ediyordum. Vansauer'da kurulu, şu sıralar orada yapılan mahsul rotasyonu ve toprak bilimiyle ilgili bir araştırmaya kaynak sağlıyorum dedi. Bilinçaltı bana pis pis sırtarak ve dudaklarını büzerek yüksek ve kibirli bir sesle gördün mü? Seni bulmak için falan gelmemiş dedi. Aptalca ve kendini beğenmiş düşüncelerim yüzünden kıpkırmızı kesildim. Dünyayı doyurma planınızın bir parçası mı yoksa diye takıldım. Onun gibi bir şey derken dudakları yalın bir gülümsemeyle büküldü. Clayston'daki kablo bağı koleksiyonumuzu süzüyordu. Tanrı aşkına kablo bağıyla ne yapacaktı ki? Onu gözümde bir kendin yapçı olarak canlandırmakta güçlük çekiyordum. Parmakları sergilenen çeşitli paketlerin üstünde dolaşırken açıklaması güç bir neden ötürü gözlerimi kaçırdım. Eğildi ve paketlerden birini seçti. O çok gizemli gülümsemesiyle bunlar olur dedi. Başka bir şey var mı? Maskeleme bandı da istiyorum. Maskeleme bandı mı? Eviniz dekorasyonunu mu değiştiriyorsunuz? Sözcükler ağzımdan ben durduramadan döküldüler. Herhalde dekorasyonda yardım etmeleri için işçi tutuyordu ya da ona yardım edecek personeli vardı. Değil mi? Hızlı hızlı hayır değiştirmiyorum dedi ve sonra sırıttı. Bana gülüne dair tatsız bir hisse kapıldım. O kadar mı komiyim? Komik mi görünüyorum? Utanarak bu taraftan diye mırıldandım. Maskeleme bantları dekorasyon koridorunda. Peşimden gelirken arkama baktım. Burada uzun zamandır mı çalışıyorsunuz? Sesi alçaktı ve bana bütün dikkatini vererek bakıyordu. Kızardım. Üzerimde niye böyle lanet bir etkisi vardı? Kendimi 14 yaşında gibi beceriksiz hissediyordum ve her zamanki gibi saçmaladığımı düşünüyordum. Gözünü önünden ayırma Staley. Hedefimize yaklaşırken 4 yıl diye mırıldandım. Dikkatimi dağıtmak için aşağı rafa uzandım ve stokta tuttuğumuz iki farklı endeki maskeleme bandını seçtim. Gri daha geniş olan bandı işaret ederek yumuşak bir sesle şunu alayım dedi. Bandı ona uzattım. Parmaklarımız kısa bir an için birbirine sürtündü ve işte ucu açıkta kalmış bir kabloya dokunmuşum gibi akım yine oradaydı. Akımın karnımın aşağısından karanlık ve keşfedilmemiş bir yere doğru yol aldığını hissederek istem dışı iç geçirdim. Dengemi geri kazanmak için çaresizlik içinde kıpırdandım. Başka bir şey var mıydı? Sesim boğuk ve nefes nefeseydi. Gözleri hafifçe irileşti. Biraz ip sanırım. Onun sesi de benimkinin bir yansıması gibi boğuktu. Bu taraftan tekrarlayan kızarmamı saklamak için başımı öne eğerek koridorda ilerledim. İstediğiniz hangi tür sentetik ve doğal filament iplerimiz var? Örgü, düz kordon. Yüz ifadesini ve koyulaşan gözlerini görünce durdum. Tanrım. Doğal filamentten 5 metre alayım lütfen. Hızla ve titreyen parmaklarla 5 metreyi sabit cetvelle ölçerken sıcak gri bakışlarını üzerimde hissediyordum. Ona bakmaya cesaretim yoktu. Tanrım bundan daha fazla utanabilir miydim? Stanley bıçağımı kot pantolonun arka cebimden çıkardım. İpi kestim ve ilmekle bağlamadan önce özenle sardım. Mucize eseri bıçakla parmaklardan birini yerinden etmemeyi başarmıştım. Kız izci falan mıydın derken biçimde şehvetli dudakları bir gülümsemeyle bükülmüştü. Sakın ağzına bakma. Organize grup aktiviteleri hiç bana göre değil Bay Gray. Tek kaşını kaldırdı. Ne sana göre Anastasia diye sorarken ses yumuşamış gizli gülümsemesi geri gelmişti. Ona kendimi ifade etmekten aciz halde bakıyordum. Kayan teknotik tabakaların üstündeydim. İşkence altındaki bilinçaltım dizlerin üstünde yalvarıyordu. Serin kanlı olmaya çalışana. Kitaplar diye fısıldadım ama içinde bilinçaltım çığlık çığlığıydı. Sen bana göre olan sensin. Ruhumun boyunu aşan fikirlere kapılması karşısında dehşete düşerek onu derhal susturdum. Ne tür kitaplar? Kafasını yana yatırdı. Neden bu kadar ilgili? Ah bilirsiniz işte her zamanki şeyler, klasikler, ağırlıklı olarak İngiliz edebiyatı. Cevabımı değerlendirirken uzun işaret parmağı ve baş parmağıyla çenesini sıvazlıyordu ya da belki de çok sıkılmıştı ve gizlemeye çalışıyordu. Başka bir ihtiyacınız var mı? Konudan uzaklaşmalıydım. Yüzündeki o parmaklar ayartıcıydı. Bilmiyorum. Başka ne önerirsiniz? Ne mi önerirdim? Ne yaptığını bile bilmiyordum ki. Kendin yap işi için mi? Başıyla onaylarken gözleri fena bir müziplikle parlıyordu. Kızardım ve bakışlarım daracık kot pantolonuna kaydı. Tulum diye yanıtlarken ağzımdan çıkan sözleri artık elekten geçirmediğimin farkındaydım. Tek bakışını kaldırdı yine eğlenir gibiydi. Kıyafetlerinizi mahvetmek istemezsiniz. Elimi kot pantolona doğru salladım. Her zaman çıkarabilirim sırıtıyordu. Yanaklarım yeniden renklendiğini hissettim. Komünist manifesto rengi olmalıydılar. Kapa çeneni. Çeneni hemen şimdi kapa. kuru bir sesle birkaç da tulum alayım dedi. Tanrı beni kıyafetlerim herhangi birini mahvetmekten korusun. Gözümde istem dışı canlanan kot pantolonsuz görüntüsünü kovmaya çalıştım. Mavi iş tulumlarını uzatırken başka bir şeye ihtiyacınız var mı diye gıcırdadım. Sorumu duymazdan geldi. Makale nasıl gidiyor? Nihayet imalar ve kafa karıştırıcı çift anlamdan uzak kolay bir soru sormuştu. Cevaplayabileceğim bir soru. Soruyu bir can kurtaran salına tutunur gibi kelime sıkıca kavradım ve tercihimi dürüstlükten yana kullandım. Ben yazmıyorum, Catherine yazıyor. Bayan Kanava, ev arkadaşım, yazar olan o. Çok memnun. Gazetenin editörü o ve röportajı bizzat kendisi yapamadığı için yıkılmıştı. Kendimi sonunda sudan kafamı çıkarabilmiş gibi hissedebiliyordum. Nihayet normal bir sohbet konusuna ulaşmıştık. Tek endişesi elinde sizin orijinal bir fotoğrafınızın olmaması. Ne tür fotoğraflar istiyor? Pekala, bu cevabı hesaba katmamıştım. Kafamı salladım çünkü bilmiyordum işte. Pekala, ben buralardayım. Yarın belki. Fotoğraf çekine razı olur musunuz? Sesim yine cırtlak çıkmıştı. Bu işi kıvırabilirsem Kate sevinçten havalara uçardı ve beynimin dibindeki o karanlık yer baştan çıkarıcı bir fısıltıyla onu yarın yine görebilirsin dedi. Bu düşünceyi kafamdan derhal sildim. Saçmalığım bu kadarı da. Kate çok sevinir. Bir fotoğrafçı bulabilirsek. O kadar sevinmiştim ki ona kocaman bir gülümsemeyle baktım. Dudakları derin bir nefes alır gibi aralandı ve gözlerini kırpıştırdı. Saniyenin onda birlik bir diliminde bir şekilde kaybolmuş gibi baktı. Dünya ekseninde kaydı ve teknotik düzenler yeni bir konum aldılar. Ah tanrım, Christian Grey'in kaybolmuş hali. Bana yarın için haber verin. Arka cebine uzanıp cüzdanını çıkardı, kartım. Üzerine cep telefonu numaram var. Sabah ondan önce aramanız gerekecek. Tamam. Ona sırtarak baktım. Kate havalara uçacaktı. Ana. Paul koridorun sonunda belirmişti. Bay Clayton'ın en küçük kardeşiydi. Princeton'dan döndüğünü duymuştu ama onu bugün görmeyi beklemiyordum. Bir dakika izin verirseniz Bay Gray. Ben dönüp uzaklaşırken Gray'in bakışları, kaşları çatıldı. Paul her zamankinden sıkı dostum olmuştu. Zengin, güçlü ve müthiş bir cazibeye sahip, kontrol manyağı Gray ile yaşadığım bu tuhaf anda normal biriyle konuşmak harika bir şeydi. Paul beni sımsıkı kucaklayarak şaşırttı. Coşkuyla, "Anna, merhaba, seni görmek ne güzel," diye haykırdı. "Merhaba Paul, nasılsın? Ağabeyin doğum günü için mi geldin?" Evet, iyi görünüyorsun Anna. Gerçekten iyi. Beni bir kol boyu mesafeden incelerken sırıtıyordu. Sonra bıraktı ama sahiplenince kolunu omzumda tutmayı sürdürdü. Utanarak ağırlığımı bir ayağımdan diğerine verdim. Paul'u görmek harikaydı ama her zaman fazla yakın davranırdı. Bakışlarımı Christian Grey'e çevirdiğimde yarı örtülü şüpheli gözler ve sert duygularını ele vermeyen bir çizgi haline almış ağzıyla bir şahin gibi bizi izliyordu. Tuhaf biçimde ilgili müşteriden başka birine soğuk ve mesafeli birine dönüşmüştü. Green ifadesinden gördüğüm düşmanlığı dağıtmak için Paul bir müşteriyle birlikteyim, tanışman gereken biri dedim. Paul'u onunla tanışmaya sürükledim ve ikisi birbirlerini süzdüler. Ortam birdenbire buz kesmişti. Paul, bu Bay Christian Grey. Bay Gray, sizi Paul Clayton'la tanıştırayım. Ağabey buranın sahibidir. Ve saçma sapan bir akıl yürütmeyle daha fazlasını açıklamam gerekiyormuş gibi hissettim. O kadar sık görüşemesek de Paul'u buraya çalışmaya başladığım zamandan beri tanıyorum. İş idaresi okudu, Princeton'dan dönmüş. Saçmalıyordum. Hemen sus. Bay Clayton, Gray yüzünden okunması imkansız bir ifadeyle elini uzattı. Bay Gray, Paul'una uzatılan eli sıktı. Bir dakika, şu Christian Grey değil mi? Gray şirketler topluluğundan, Paul'un somurtkan ifadesi bir nano saniyeden daha kısa bir sürede meraka dönmüştü. Gray onu gözlerine kadar ulaşamayan nazik bir gülümsemeyle baktı. Vay canına, sizin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Anastasia hepsini halletti Bay Clayton, çok ilgiliydi. İfadesi duygularını ile vermiyordu ama sözcükler tamamen başka bir şey söyler gibi kafa karıştırıcıydı. Paul harika diye yanıtladı. Sonra konuşuruz Anna. Elbette Paul. Depoda gözden kaybolmasını izledim. Başka bir şey var mı Bay Gray? Sadece bunlar. Ses tutuk ve sakindi. Lanet olsun, onu gücendirmiş miydim yoksa? Derin bir nefes alıp döndüm ve kasaya yöneldim. Derdi ne bu adamın? İpi, iş tulumlarını, maskeleme bandını, kablo bağlarını kasadan geçirdim. $43 ediyor lütfen. Bakışımı Gray'e çevirdim ve çevirmemiş olmayı diledim. Bana yakından ve dikkatle bakıyordu. Sinir bozucuydu. Kredi kartını alırken torba ister misiniz diye sordum. Lütfen Anastasia, sesi adımı okşadı ve kalbim bir kez daha deli gibi çarpmaya başladı. Güçlükle nefes alıyordum. Aldıklarını aceleyle plastik bir torbaya yerleştirdim. Fotoğraf çekimini yapmamı istersen beni arar mısın? Yine resmi havasına bürünmüştü. Bir kez daha nutkum tutularak başımı salladım ve kredi kartını iade ettim. İyi, yarın görüşmek üzere sanırım. Çıkmak üzere döndü, sonra duraksadı. Ah Anastasia, Bayan Kavanagh'ın röportaja gelememesine sevindim. Gülümsedi ve ardından naylon çantayı omzuna atarak ve beni titreyen köpüren bir dişlik ormanları kütlesi haline bırakarak yenilenmiş bir kararlılıkla dükkandan dışarı çıktı. Dünya gezegenine dönmeden önce dakikalarca az önce çıkıp gittiği kapalı kapıya baktım. Pekala, ondan hoşlanıyordum. İşte kendime itiraf etmiştim. Duygularımdan daha fazla saklanamazdım. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Onu çekici buluyordum. Çok çekici. Ama bunun baştan kaybedilmiş bir savaş olduğunu biliyordum ve buruk bir özlemle iç geçirdim. Buraya gelmesi tesadüften başka bir şey değildi. Yine de ona uzaktan hayranlık duyabilirim. Bundan hiçbir zarar gelmezdi ve bir fotoğrafçı bulabilirsem yarın onu ciddi bir hayranlıkla izleme fırsatı yakalayabilirdim. Heyecan içinde dudağımı ısırdım ve kendimi liseli bir kız gibi sırıtırken buldum. Kate'i aramam ve bir fotoğraf çekimi organize etmem gerekiyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.